الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم نفسي المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محترم مسلمانlar، geçen hutbemde Lokman aleyhisselamı anlatmıştım. Lokman aleyhisselam salih bir insandı, sahih kavle göre. Ve çocuğuna çok önemli bir nasihatta bulunuyor. O kadar güzel bir nasihatta bulunuyor ki Allah-u Teala onun nasihatını Kur'an-ı Kerim'de bizlere zikretmiş ve kıyamete kadar onun bu nasihatı Müslümanlar tarafından okunacaktır. Ta ki o nasihatı hem kendi nefsimize alalım hem de onun yapmış olduğu nasihat gibi biz de Allah-u Teala bizlere ikram etmişse çoluk çocuğumuza o nasihatleri yapalım. Çünkü çok hikmetli bir zattı Lokman aleyhisselam. Allah-u Teala ona ilim vermişti. Ona hikmet vermişti. Takvalı ve salih bir zattı. Buna binaen onun ağzından çıkan kelimeler de inci gibi değerliydi. Ve bir gün oğlunu yanına alarak şöyle bir nasihatte bulundu. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ Lokman oğluna dedi ki, ona nasihat ederken dedi ki: "Ya buneyye, la tuşrik billah. İnne şirke le zulmun azim. Ey yavrucuğum, sakın sakın Allah'a ortak koşma. Allah'a eş koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak en büyük zulümdür." Lokman aleyhisselam dikkat edilirse oğluna yapmış olduğu ilk nasihat Allah konusundadır Celle Celaluhu. Yani ey evladım, Rabbini tanı, Rabbine iman et ve sakın sakın Allah-u Teala'ya, seni yaratan, seni sonsuz, sayısız nimetlerle donatmış olan o Rabbul Alemine karşı sakın sakın ortak koşmayasın. Ona şirk koşmayasın. Bu noktada küfre girmeyesin. Çünkü böyle yapacak olursan, Allah'a ortak koşacak olursan en büyük zulmü yapmış olursun. En büyük günahı kazanmış olursun. Çünkü şirk en büyük günahtır. Şirk kelimesi kardeşler şerikeden geliyor. Şerik ve eşreke kökünden türemiştir. Şerike ortak olduğu anlamına geliyor. Eşreke ortak ettiği anlamına geliyor. Nasıl ki bir insan işinde kendisine ortak ediliyorsa ve bu benim ortağımdır diyorsa, yani bu iş ikimizden sorumludur. Gelecek olan kar ikimiz arasında bölüştürülür. İkimiz de yetkiliyiz bu konuda. Anlamına geliyorsa Allah'a ortak koşma da herhangi bir mahlukatı, ister canlı olsun ister cansız olsun, Allah'la eş değer tutmak anlamına gelir. Ya da Allah-u Teala'ya ait olan herhangi bir sıfatı mahlukata vermek, Allah'a ortak etmek anlamına geliyor. İşte böyle durum böyle olunca ve Allah-u Teala aslen bütün şirklerden münezzeh olunca Çünkü la ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah, yani ibadete layık olan tek ilah, tek Rab, tek mabud sadece Allah'tır. Onun gayrısı yoktur. İbadet edilecek olan, itaat edilecek olan, isim ve sıfatlarda tevhid edilecek olan Rabbul Alemin'dir. İşte eğer ki Allah-u Teala herhangi bir zatı, insan, herhangi bir mahluku ortak koşacak olursa en büyük zulmü yapacak olacaktır. Kime karşı zulüm yapıyor? Allah-u Teala'ya karşı zulümde bulunmuş oluyor. Çünkü Allah'ın hakkına tecavüzdür. Allah-u Teala böyle bir şeyden münezzehtir. Böyle bir hakikat yoktur. Böyle bir şeye de muhtaç değildir. Haşa. İnsanoğlu bile düşünün ki kendisine ortak koşulmasını kabul etmez, affetmez. İnsanın çocuğu övey bir baba edinirse, babayla beraber bir de ona baba ederse, baba bacım, babacım derse, onu da baba olarak edinirse insanoğlu kabul eder mi? Kendi çocuğu kendisine övey bir baba edinmiş. İnsanoğlu böyle bir şeyi kabul edemez. Aynı şekilde patron olan bir insan, iş sahibi olan bir insan, onun işçisi hem onun için çalışıyor hem de başkası için çalışıyorsa adam onu kabul etmez iş yerinde. İki günde hemen onu kovar. Aynı şekilde bir efendi kölesi varsa o kölesi ona hizmet etmek zorundadır. Başkasına da hizmet edecek olursa o efendi onu cezalandırır, o köleyi cezalandırır. Onu kabul etmez. Affınıza sığınıyorum, bir kadın kocasından başka bir erkek de koca edinecek olursa o koca kabul eder mi? Kesinlikle böyle bir şey kabul edilemez. İşte insanoğlu bile kendi malında, kendi malında bir ortak olmasını kimseye kabul etmezken, işinde kabul etmezken, babalığında etmezken vesaire şeylerde etmezken bir insan bunun için gazaplanıyorsa, kabul etmiyorsa ve böyle bir şey yapıldığı zaman o insana zulüm sayılıyorsa, bütün bu kainatı yaratan o Rabbul Alemin, kainatın hakimi, müdebbiri, halifi olan o Rabbul Alemin'e tutup haşa birisini ortak koşmak nedir? Allah'ın hakkına karşı en büyük tecavüzdür. Onun için affedilmeyecek bir günahtır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Allah-u Teala kendisine kesinlikle ortak koşulmasını affetmez, kabul etmez ama onun dışındaki günahları affeder. İnsan içki içerse, zina ederse, beşer halidir. Müslüman bu gibi günahlara düşebilir. Evet haramdır, cehenneme götüren amellerdir. Ama inşallah bu günahlar tevhidin yanında inşallah yok olurlar. Kişi tevbe ederse ve en azından imanıyla, salih ameliyle ahirete giderse Rabbim inşallah geri kalan günahlarını affeder. Ya da en azından cehennemde ebedi kalmaz. Ama Allah-u Teala'ya ortak koşmuş bir şekilde, müşrik bir şekilde, tövbe etmeden ortak koşmuş bir şekilde Allah'ın huzuruna giderse Allah-u Teala böyle bir günahı affetmez. Şirk en büyük günahtır. Çünkü işlenecek olan cürümlerin en büyüğüdür. Zinadan da beterdir, içkiden de beterdir. İnsan mahremleriyle ilişkiye girmesinden de daha beterdir. Çünkü Allah'ın hakkına tecavüzdür. O sebeple en büyük günah da nedir? Şirktir. Ve şirk koşan bir insanın bütün amelleri de yok olur. Kılmış olduğu namazları, oruçları, sadakaları, salih amelleri, iyilikleri hepsi zerrecikler gibi, nasıl ki küllün havada uçuştuğu gibi uçuşup yok oluyorsa, gidiyorsa, fırtınalı bir günde kül yerinde durmuyorsa onun amelleri de bu şekilde uçuşup gider. Ahirette Allah'ın huzuruna gittiği zaman bakar ki bomboş, bütün amellerini kaybetmiş. Çünkü şirk koşmuştur. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ diyor Allah-u Teala. Eğer ki Allah'a ortak koşacak olursan bütün amellerin boşa çıkar ve husrana uğramış olanlardan olacaksın. İflas etmiş bir insan, top atmış bir insanın misali gibi, bütün servetini kaybeden bir insan misali gibi, bütün sevaplarını da kaybeder. Bu şekilde Allah'ın huzuruna gider. İşte Luqman Aleyhisselam'ın ilk yapmış olduğu nasihat buydu. Ey evladım, Allah seni yaratmış, sana rızık vermiştir. İbadete tek layık olan Allah'tır. Sakın sakın Allah'la beraber ibadette ona hiç kimseye ortak koşma. Herhangi bir ilah edinme. Namazın ona olsun, orucun ona olsun. Bütün ibadet adına ne varsa, adaktır, kurbandır, tavaftır, namazdır, duadır. İbadet adına ne varsa bütün bu ibadetleri sadece Rabbul Alemine yap. Sakın sakın Allah'ın dışında ne heykellere, ne putlara, ne kabirlere, ne zatlara, insanlara, meşayih-i kirama. Sakın sakın bu ibadetlerden bir tanesini yönlendirme. Buna uluhiyette tevhid deniyor. Yani Allah-u Teala'yı tek ilah kabul etmek, uluhiyette birlemek demektir. Yani ibadeti sadece Allah'a has kılmaktır. İbadette hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. Bir de rububiyette Allah'ı birleme vardır ki bu kainatın yaratıcısı tek Allah'tır. Rızık veren Allah'tır. Tasarruf eden Allah'tır. Bu kainatı evirip çeviren Allah'tır. Bütün insanların kaderi, kaderini çizen, elinde bulunduran Allah'tır. Ve aynı zamanda hakimiyet, yönetim hakkı da Allah'a aittir. Rab bu anlama geliyor. Seyyid anlamını da taşıyoruz Rab. Seyyiddir, efendidir, hüküm koyandır. Yönetendir. Bu noktada da sakın sakın Allah'a ortak koşma diyor evladım. Yani Allah'ın dışında herhangi bir insanı, herhangi bir merciyi, herhangi birilerini ilah olarak kabul etme, Rab olarak kabul etme. Hakim olarak kabul etme. Çünkü hakimiyet sadece Rabbul Alemine aittir. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ Yaratmak da, emretmek de Allah'a aittir. Nasıl ki Allah yaratmışsa ve bir düzen koymuşsa insanlara, gençlikten, işte küçüklükten, bebeklikten gençliğe doğru, sonra yaşlanmaya doğru ve ölüyorsa, işte gökyüzünden yağmur indiriyorsa, yeryüzünden nebat çıkarıyorsa, güneşin çıkışı, batışı, yıldızlar, ay vesaire, bütün bu kainatta nasıl Allah-u Teala bir düzen koymuşsa, insanların yaşamında da bir düzen koymuştur. Haramları ve helalleri çizmiştir. Kanunlar, yasalar koymuştur Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'le ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri olan o sünnetle. Çünkü o da Allah tarafındandır. Buna binaen inil hukmu illa lillah. Hüküm sadece Allah'a aittir. Haramı ve helalı belirleyen Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanlara yasak koyacak olan Allah'tır. Ey evladım diyor. Sakın sakın bu noktalarda da gidip beşerin kanunlarını, haşa Allah'ın kanunlarını eşit tutmayasın. Ya da daha üstün tutmayasın. Çok mükemmel bir nasihatta bulunuyor oğluna. Ve günümüzde her bir baba da çocuğuna bu nasihatı yapmak zorundadır. Oğlum, ilah olarak sadece Allah'ı bil. İbadetlerini Allah'a yönlendir. Sadece ondan iste, dua ederken, isterken, onu yücel bütün ibadetlerinde. Sadece ibadetin Allah'a ait olsun. Bununla beraber hayatındaki kanunlar da Allah tarafından. Ondan gelecektir, onu kabul edeceksin. Onu hayatında tatbik edeceksin. Sakın sakın bu tağutların koymuş oldukları kanunlar senin hayatında esas olmasın. Onlara müracaat etme, onları esas kabul etme. Onları doğru olarak kabul etme, onları reddet. Onları tanıma. Onları ve sahiplerini, onlara inanan, onları koyan, onlarla hükmeden, onları müdafaa eden, onları meşru gösteren kimseleri tamamıyla bunlardan uzaklaş, bunlardan teberri et diye oğluna ne yapıyor? Nasihat ediyor. Aynı zamanda üçüncü bir noktada da Allah-u Teala'yı birlemek vardır. İsim ve sıfatlarında da Allah birlenmesi lazım. Yani Allah'a ait olan isimler ve Allah'a ait olan sıfatlarda da birlenmesi lazım. Kadir olan Allah'tır. Yani her şey gücü yeten Allah'tır. Allah'ın dışında başka bir zatta böyle bir kudreti görmememiz lazım. Evet, birilerin de böyle kuvveti vardır. Haşa Allah'ın kuvveti olduğu gibi. Onlar da tasarruf eder bu kainatta. Bazı aşırı giden mesela, kimselerin yaptığı gibi. Gerek şialardan, gerek tasavvuf ehlinden. Haşa bazı zatları kainatta tasarruf ettiklerine inanırlar. Bazı insanlar yani. Hazreti Ali, şiaların inancına göre Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hüseyin, Ehl-i Beyt imamları kainatta tasarruf ettiklerine inanırlar. Bu Allah'a ortak koşmadır. Bunun gibi tasavvufta da girmiş olan işte Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, öbür Hazretleri diye bazı zatları ne yapıyorlar? Haşa kainatta tasarruf ederler. Şeklinde, bu şekilde inanan insanlar var. Haşa, bu noktada Allah'a ortak koşmuş oluyor. İlimde her şeyi bilen Allah'tır. Gizli, aşikar her şeyi bilen Allah'tır. Kalplerdeki bileni sadece Allah'tır. Ama bazı zatlar da bilirler, kalplerdekine müttali olurlar. Müritlerinin dünya üzerinde neredeyse, nerede olursa olsun müridini görür, müşahede eder, bilir neler yaptığını diye itikad ediyorsa Allah'a ortak koşmuş oluyor. Allah'ın isim ve sıfatlarında Allah'ı bilmemiz lazım. Hiçbir mahluk haşa Allah gibi bilemez. Onun gibi gücü yetemez. Onun gibi tasarrufta bulunamaz haşa. Hepsi kısıtlıdır. Hepsi acizdir, hepsi fakirdir. Evet, işte bu noktalarda bunlar, bütün bu sayılan şeyler Allah'ın hakkı olduğu için sakın sakın Allah'ın dışında herhangi bir nesneye, ister canlı olsun, ister cansız olsun, put olsun, ağaç olsun, kabir olsun, insan olsun, lider olsun, aşiret lideri olsun, tarikat şefi olsun, sakın sakın bunlara yönlendirme. Çünkü böyle yapacak olursan en büyük zulmü işlemiş olursun. Burada Lokman Aleyhisselam ne yapıyor? Çocuğuna ilk önce tevhidi anlatıyor. Tevhidin esaslarını bildiriyor. Ondan sonra diğer noktaları gelecek. Nasihatı. Tabii ikinci bir noktaya da değinmek istiyorum. Burada Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ediyor ve yavrucuğum diyor. Burada Allah-u Teala Lokman Aleyhisselam'a çocuk bahşetmiştir. Bu Allah'ın nesidir? Büyük bir ikramıdır. Çocuk Allah'ın büyük bir ikramıdır. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ diyor. Sizin mallarınız ve sizin çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Yani bir imtihan kaynağıdır. İnsanın hani çok değer verdiği, sevdiği ve aynı zamanda kendisi için de imtihan olan bir şeydir. Başka bir ayette اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Mal da, çocuklar da dünyanın ziynetidir diyor. Dünyanın süsüdür. Yani insan bunları arzular. Malı da arzular, çocukları da arzular. Allah'ın büyük bir ikramıdır. Hani çocukları olmayan insanları siz bilirsiniz ne kadar sıkıntılar çekiyorlar. Fakir olan insanları bilirsiniz ne kadar sıkıntılar çekiyorlar. Mal olduğu zaman büyük bir nimettir. Çocuk olduğu zaman ve özellikle de salih ise insan için büyük bir nimettir. Allah'ın büyük nimetlerindendir. Çocuk doğduğu zaman anne ve babanın sevincini herkes biliyor. Yani anne baba olan herkes bunu çok iyi biliyor. Çocuk doğduktan sonra vefat edecek olursa anne babanın üzüntüsünü ancak Allah biliyor. Demek ki bu Allah'ın büyük bir ikramıdır. Büyük bir nimetidir. Ama bununla beraber Allah bize ikram etmiş. Hem çocuklara hem de malı. Bununla beraber bizleri de imtihan ediyor. Bunu da unutmamamız lazım. Bunlara kapılmamamız lazım. Çocuklarımıza karşı görevlerimiz vardır. Allah bizlere veriyorsa emaneten vermiştir. Emanet olsun diye haşa çocuğu yaratan biz değiliz. Çocuğu yaratan annesi de değildir. Annesi karnındayken neler olup bitiyor farkında değildir. Dünyaya geliyor, iki gözü var, elleri var, kulakları var, dili var. Bir insan, mükemmel bir insan olarak geliyor. Bütün o gözlerini, kulaklarını, ellerini, kollarını, başını yaratan insan mıdır? Haşa. Rabbul Alemin'dir. Allah'ın büyük bir ikramıdır. Nasıl ki Allah tarafından geliyorsa, o çocuk Allah'ın mülküdür. Allah'a aittir ve sana emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti de korumak zorundasın. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor, كُلُّكُمْ رَاِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِي. Her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüklerinizden de sorumlusunuz. Nasıl ki çoban koyunlardan sorumluysa, her bir baba da çocuklarından sorumludur. Onları nasıl ki biz çocuklarımızı soğuktan koruyorsak, tehlikelerden koruyorsak, açlıktan, hastalıktan, kötü şeylerden koruyorsak, onların dinlerini, onların imanlarını da muhafaza etmek zorundayız. Korumak zorundayız. Yoksa Allah katında vebalimiz vardır. Bir ayet-i kerimesinde de يَا اَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا. Yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden hem kendinizi hem de aile ferdinizi koruyun diyor. Muhafaza ediniz. Aleyha melaiketun ghiladun şiddet. O cehennemin üzerinde çok sert olan, acımasız olan, çok güçlü melekler vardır. La ya'sun Allaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Allah'ın emirlerine kesinlikle isyan etmezler. Ve ne emredilmişlerse onu yerine getirirler. Böyle şiddetli olan bir cehennem. Üzerlerinde şiddetli olan melekler vardır. Böyle korkunç olan bir cehennemden. Hem kendinizi hem de aile efradınızı koruyunuz, muhafaza ediniz. Allah'ın emridir. Demek ki çoluk çocuğumuzu küfürlerden, masiyetlerden, haramlardan, kötülüklerden muhafaza etmek ilk etapta bizler sorumluyuz. Bunu yerine getirmek zorundayız. Yerine getirmezsek, ihmal edersek, terk edersek hem kendimizi hem de çoluk çocuğumuzu bilerek cehenneme atmış oluruz. Ve günümüzde kardeşler, özellikle tağutlar, tağuti sistemler bizim çoluk çocuklarımıza musallat olmuşlar. Onlar biliyorlar ki gelecek nesillerindir. Bir nesil nasıl yetiştirilecek olursa ona göre büyüdüğü zaman da o şekilde amel edecektir. Ve her bir sistem kendisini muhafaza etmek zorundadır. Firavun bile kendi sistemini, kendi koltuğunu, kendi arşını korumak için ne yaptı? İsrail oğullarının çocuklarını ne yaptı? Öldürmeye başladı. Çünkü rüyasında duymuştu ki, rüyasında şunu görmüştü ve şöyle tefsir gelmişti. İsrail oğullarından bir çocuk gelecek ve senin mülkünü senin elinden alacak. Senin bu otoriteni yerle bir edecek. İşte o mülkünü, o otoritesini muhafaza etmek için çoluk çocuğu katletmeye başladı. Erkekleri öldürüyor, kadınları bırakmıyordu ta ki kendilerine hizmetçi olsunlar. Kendi sistemini savunuyor. Bunun gibi dünya üzerinde her bir sistem kendisini ne yapıyor? Muhafaza ediyor. İşte karşı çıkanlara hapse atıyor, idam ediyor, sürgün ediyor. Ve aynı zamanda yaptığı şerirden birisi de bunların küçük çocuklarını alıp kendisi yetiştiriyor. Ve kendi fikirleri üzere, kendi ideolojisi üzerine yetiştiriyor. Çünkü kendi ideolojisini korumak zorundadır. Yoksa geleceği olmaz. İşte nasıl ki her bir sistem, küfür sistemi kendi geleceğini göz önünde bulundurup ona göre amel ediyorsa, Müslüman da kendi geleceğini göz önünde bulundurup ona göre davranmak zorundadır. Bu çocuklar bu sistemlere ait değildir. Bu çocuklar bu insanlara ait değildir. Bu çocuklar bizlere aittir. Allah bizlere vermişse bizlere aittir. Biz onlardan sorumluyuz. Ve gerçek sahibi Allah'tır. Onları Allah'a yönlendirmek, Allah'a ibadet ettirmek, şirklerden, küfürlerden, haramlardan da korumak hepimizin nesidir? Vacibidir. Bu noktalarda ihmal edecek olursak Allah korusun kendimizi ve çocuklarımıza büyük bir ihanette bulunmuş oluruz ve onları göz göre göre cehenneme atmış oluruz. Dediğim gibi özellikle bu sistem okullar vasıtasıyla, televizyon kanallarıyla, haberleşme uydu ve buna benzer iletişim kanallarıyla vesaire imkanına göre bütün imkanlarını seferber etmiştir. Ta ki bu çocukları kendi sistemine göre ne yapsın yetiştirsin. Ve özellikle okullarda kardeşler ona göre bir yetiştirme tarzı vardır. Bakın mesela milli eğitimin yani kanunlarında şu geçiyor. Yani eğitim verilirken hangi esaslar üzerine veriliyor? Malumunuzdur eğitime çok büyük paralar harcanıyor. Bütün dünya üzerinde. Bütün ülkeler çok büyük parayı eğitim için seferber ediyorlar. Mesela Türkiye senelik bütçesinin yani büyük bir bölümünü, aslan payı denen büyük bir bölümünü eğitime ayırmaktadır. 2015 yılında eğitim için ayırmış olduğu bütçe 87,5 milyar liradır, düşünün. 87,5 milyar lira sırf eğitim için ayırt edilmiştir. Bu çok korkunç bir paradır. Ve Batı alemi bundan çok daha fazlasını ne yapıyor? Ayırıyorlar. Niçin? Çünkü bu çocukları eğitmek ve eğitirken de kendi sistemleri üzere eğitmek için buna ihtiyacı vardır. Çok büyük paralar harcanır. Bu büyük paralar harcanırken Müslümanların maslahat için değil. Bunlar Allah için harcanmaz. Bunlar bu sistemin muhafazası için harcanır. Bakın milli eğitimin temel kanununda yani ikinci maddede ne geçiyor? Bu yani eğitim yapılacak olan eğitim diyor Atatürk ilke ve inkılaplarını ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar yetiştirmek üzerine yani eğitim verir. Eğitim verirken Atatürk'ün ilke inkılaplarına bağlı kalacak şekilde sevip sayacak, muhafaza edecek, hayatına dökecek böyle bir nesli yetiştirmek. Bunun üzerine kuruludur. 12. maddesinde Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Kesinlikle eğitimde din yani karıştırılmaz. Din ayrı, devlet ayrı, devlet ona göre ne yapar? Sistemini, ona göre inançlarını belirler ve ona göre de çocuklara ne yapar? Aşılar. 15. maddede okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Kızlarla erkekleri bir arada tutarlar. Bunun da bir sebebi vardır. Ta ki o İslam'dan gelmiş olan hayayı, dini duyguları kırmak için, bertaraf etmek için. Kızlarla sürekli aynı yerde oturan, saatlerce haşir neşir olan, onlarla beraber oturup kalkan ve kapalı olan kızlar değil, affınıza sığınıyorum, yarı çıplak olan, avretlerini, fitne yerlerini gösteren o kızlarla, o kadınlarla bir arada senelerce oturup kalkan yaşayan insanlar ne olacaktır? Onlardan etkilenecek ve dini duyguları yok olacaktır. Ahlakı dumura uğrayacaktır. Allah korusun işte bu şekilde ne yapıyorlar? Bu fertleri Allah korusun dinsiz yetiştirmek, laik yetiştirmek, İslam'dan uzak yetiştirmek bu sistemlerin esasıdır. İsteğidir. Bütün tağuti sistemlerde bunlar esastır. İşte bir Müslüman da dinini koruyan, dinini muhafaza eden, biraz Allah korkusu taşıyan bir insan da Allah'ın vermiş olduğu bu emaneti zayi edemez. Bir koyunu kurtlara kaptıramaz. Bir ciğeri tilkiye, işte yırtıcı kuşlara, yırtıcı hayvanlara teslim edemez. Böyle bir hakkı yoktur, caiz değildir. İnanın Allah'tan şuna ben çok üzülüyorum. Sabah erken vaktinde, yağmur yağdığı vakitlerde de havanın soğuk olduğu, sıcak olduğu değişik hava şartlarında erkenden sabah vakitte çarşaflı bir kadının, örtülü bir kadının çocuğunu alıp tağuti sistemin okuluna götürmesi. Alın, tertemiz olan bu çocuğu siz işte donatın, siz bilgilendirin, siz öğretin diye götürüp teslim etmesi ne kadar acı verici bir şeydir. Böyle bir şeye hakkımız yoktur. Peki yani Müslüman eğitimden uzak mı olması lazım? Okuma yazma öğrenmemesi mi lazım? Kötü bir şey midir ilim öğrenmek? Hayır, kesinlikle. İslam'ın ilk emri okudur. İkra bismi rabbikellezî halak. İkra diyor Allah-u Teala. Oku. Okuyacağız, öğreneceğiz. Ama nasıl? İkra bismi rabbikellezî halak. İlk inen vahiy kardeşler, ikradır, okuyun. Öğrenin, öğretin. Ama bunu da yaparken tağutların esasları üzerinde. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Bismillah diyerek İslami bir eğitime başla. Allah'a razı olduğu bir eğitimden geç. Böyle bir eğitimi ver. Allah'ın adıyla, Allah için ve Allah'ın izin verdiği, razı olduğu bir eğitim. Yoksa tabii ki Müslüman okuyacak. Mühendis de olsun, doktor da olsun. Yani gerekli olan bu alanda, bu hayatta gerekli olan ilimleri öğrenecek. Ama İslam'ın müsaade ettiği şekilde öğrenmesi lazım. Eğer küfre girerekten, şirke, haramlara bulaşaraktan, Allah korusun çocukları kaybederekten olacaksa hayır. Şeriatın izin verdiği doğrultuda çoluk çocuğumuzu İslami eğitim bulabildiğimizce, yapabildiğimizce bu gibi yerlerde okutmamız, yetiştirmemiz esastır. Yoksa cahil bırakacağız anlamına gelmez. Ama bir taraftan ilim verirken bir taraftan da düşünün birisi size bal veriyor, hastasınız. İhtiyacınız var, size bal veriyor. Ama o balın içerisine de necaset damlatıyor. Ya da o balın içine zehir de koyuyor. Peki o balı yer misiniz? Ya çok faydalı, çok iyidir diyerek yer misiniz? Yemezsiniz çünkü zehir katılmıştır. İşte bunlar da bu eğitim güzel, yani öğretilen şeyler de var. Ama bununla beraber zehir de katılıyor. Necaset de katılıyor. Bu noktada her bir Müslüman Allah'ı ve ahireti İstiyorsa, cenneti ve cehenneme iman ediyorsa, ahiretten korkuyorsa, cehennemden korkuyorsa, kendisine, çoluk çocuğuna sahip çıkmak zorundadır. Allah'ın izin verdiği şekilde eğitimini tamamlattırmak, yani yapmak zorundadır. Rabbim hakkıyla bu verilen, yani bu vaazları Luqman aleyhisselam bu ağzını hakkıyla alan, dinleyen ve amel eden mümin kullarından eylesin. Akulu kavli hâdâ ve estağfirullah aleyhi ve lekum aleyhi sâil mümini fe estağfirullah aleyhi ve lekum aleyhi sâil mümini. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعلي يا رب كلمة الحق والدين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصرهم على أعدائهم واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم شافي وعافي جرحاهم. اللهم انصرهم على القوم الكافرين وألحفنا بهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم ونصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بشيعة الحاقدين والنصيرية الظالمين وأنصار موالم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الكافرين والمنافقين والمرتدين والمشركين والمجرمين وأنصار وعوالم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اجعلهم متناحرين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وآخر الصلاة.